Ayrım 15. Aptallar erken ölür. Mario Puzo. Sayfa 141. Yine düşünceli düşünceli bir baktı bana, sonra devam etti. Bir kadına hiçbir zaman fazla iyi muamele etmemeli. Kadınlar sarhoşlara, kumarbazlara, pezevenklere ve hatta dayak atanlara tutulurlar. Yumuşak başlı, tatlı bir adama tahammül edemezler. Neden bilir misin? Sıkılırlar çünkü. Mutluluk aramazlar onlar. Can sıkıcıdır mutluluk. Sadakate inanır mısınız dedim. Tabii inanırım. Bak, sevdalı olmak başka birini hayatının merkezi yapmak demektir. Bu olmadığı zaman ilişkinin adı aşk değildir, başka bir şeydir. Belki daha iyi, daha pratik bir şey. Aşk temelde adaletsiz, istikrarsız, paranoid bir ilişkidir. Erkekler de kadınlardan beterdir bu konuda. Bir kadın bir erkekle hiç canı çekmeden 100 kere düzüşebilir. Erkek de bu yüzden kadını suçlar. Fakat erkek istediği halde kadın istemezse bağ kopmaya başlamış demektir. Bunun özrü falan yoktur ha. Öyle baş ağrısıymış falan dinlemeyeceksin. Karının biri yatakta sana sırtını döndü mü iş bitmiş demektir. Hemen yedeğini aramaya başlayacaksın. Özürlerine kulak asmayacaksın. Erkeğin bir keresine karşı 10 kere orgazm olabilen, cinsel yönden güçlü kadınlar hakkındaki düşüncesini sordum. Eliyle bir kenara iter gibi yaptı. Kadınlar erkekler gibi gelmezler dedi. Onlarınki erkeğinki yanında vızıltı kalır. Erkek torbasını patlatırken beyni de gümler. Freud bunu neredeyse kanıtlayacakmış ama ıska geçmiş. Erkek gerçekten yapar bu işi. Kadın yapamaz. Söylediklerine kendisi de tamamen inanmıyordu ama ne demek istediğini anlıyordum. Üslubunda vardı abartma. Lafı helikopterlere getirdim. 20 yıl sonra otomobilin modasının geçeceği ve herkesin özel bir helikosu olacağı yolunda bir tezi vardı. Ona göre bazı teknik ilerlemeler gerekliydi bunun için. Otomobil üzerinde kaydedilen teknik ilerlemelerin bütün kadınların direksiyon kullanmasına olanak tanımasıyla demir yollarının ortadan kalkması gibi bir olay meydana gelecekti.
Evet evet dedi, apaçık meydanda bu.
Apaçık meydanda olan bir şey daha varsa bu sabah kafasının kadınlara takılmış olduğuydu. Yine aynı konuya döndü.
Bugünkü gençler doğru yolda dedi. Karıya diyorlar ki tamam git kimle istersen yap. Ben seni yine sevmeye devam edeceğim. Hepsi palavra. Bak, kadının başkalarıyla düzüştüğünü bilen erkek ona gemi azıya almış orospunun biri gözüyle bakar.
Benzetmesi bana fazla kaba gelmiş, şaşırmıştım. Yazılarına özellikle kadınların tutkun olduğu Büyük Osano, Amerikan edebiyatının en büyük dehası, en açık fikirli yazarı bu muydu? Ya ben varmak istediği noktayı kaçırıyordum ya da zırvalıyordu resmen. Bu arada mürebbiyenin çocuklardan bazılarını itip kalktığını görünce dönüp kadına haydi yetki vermişsiniz doğrusu dedim. O kadar keskin zekalıydı ki hiç çaba sarf etmesine gerek yoktu karşısındakinin ne düşündüğünü anlaması için. Söylediklerinin bende ne gibi hisler uyandırdığını gayet iyi biliyordu. Belki de onun için mürebbi hakkında doğruyu söyledi, bana batsın diye. İlk karımdı dedi, 3 çocuğumun anasıdır. Yüzümdeki ifadeye bakıp güldü. Yok yok, yatmıyorum onunla, gayet iyi geçiniyoruz. Nafaka ödemiyorum ama yüksek bir ücret veriyorum. Nafaka ödemediğim tek karım. Belli ki neden ödemediğini sormamı istiyordu, sordum. Çünkü ilk kitabımı yazıp zengin olduğumda hazmedemedi. Benim kazandığım ünü, dikkati üstümde toplayışımı kıskandı. Kendisi istiyordu bunu. Sonunda benim yapıtlarımın hayranı genç bir herifin tuzağına düştü. Adamdan 5 yaş büyüktü ama çok seksi karıydı. Gerçekten aşık oldu. Orası öyle. Ama farkına varmadığı şey herifin sırf büyük romancı Osano'yu aşağılamak için onu düzdüğüydü. Boşanmak istedi. Nafaka olarak da kitabımın gelirinin yarısını talep etti. Tamam dedim. Fakat çocukları da istedi sonra. Bense çocuklarımın o aşık olduğu serserinin yanında kalmasını istemiyordum. Adamla evlenirse çocukları alabileceğini söyledim. Herif bizimkini 2 yıl doya doya düzüp bütün parasını yedikten sonra basıp gitti. Bizimki de çocukları falan unutmuştu bu arada. Yeniden gençleşmişti. Tabii sık sık görmeye gelirdi. Ama benden aldığı parayla dünyanın 4 bir yanını gezmekle ve bu arada herifinin kamışını çiğnemekle meşguldü. Paralar suyunu çekip herif toz olduktan sonra geri gelip çocukları istedi. Ama yasal bir dayanağı kalmamıştı artık. 2 yıl onları terk etmişti çünkü. Onlarsız yaşayamayacağından falan dem vurup müthiş bir velvele kopardı. Ben de ona çocukların mürebbiyeliğini verdim. Serin kanlı hayatımda işittiğim en berbat şey dedim. Yeşil gözleri bir an parladı, sonra gülümseyip düşünceli. Öyle görünüyor dışarıdan herhalde dedi. Fakat kendini benim yerime koy. Çocuklarımın yanımda olmasını isterim ben. Neden boşanınca çocukları babaya vermezler hiç? Ne biçim saçmalıktır bu? Hala bilmez erkekler ne yapacaklarını bu saçmalık karşısında. Kadın evlilikten bıkar, adam çocuklarını yitirir. Sonra da eli kolu bağlı durur. Ben durmadım işte. Çocukları da yanımda alıkoydum. Hemen arkasından evlendim üstelik. İkinci karım zırvalamaya başlayınca onu da sepetledim. Yavaşça çocuklar ne diyorlar annelerinin mürebbi olmasına dedim. Yeşil gözleri yanıp söndü yine. Haydi canım, küçük düşürmüyorum ki onu. Yalnızca 2 evlilik arası mürebbiyelik yapıyor burada. Diğer zamanlarda daha çok serbest çalışan çocuk bakıcısı gibidir. Kendi evi var, ben de onun ev sahibiyim. Ona daha fazla para verip bir ev satın almayı da düşündüm. Bağımsız olsun diye. Fakat bütün karılar gibi o da iplerini koparınca hemen başı döner sefil olurdu. Benim için hava hoş ama başıma dert olurdu o zaman. Benimse yazmam gerek. İşte böyle paramla denetim altında tutuyorum onu. Benden aldığıyla gayet rahat yaşıyor. Su koyverdiği zaman da şapa oturacağını biliyor. Geçinip gidiyoruz işte. Kadın düşmanı mısınız yoksa dedim gülümseyerek. Güldü. 4 kez evlilik geçirmiş bir adama bunu söylersen hiç uğraşmaz yalanlayacağım diye. Ama öyle olsun. Bir bakıma kadın özgürlüğü hareketine karşı sayılırım. Çünkü bugünlerde kadınların çoğu zırvalıyor. Belki de kendi kabahatleri değildir. Ama şunu söyleyeyim ki eğer bir karı 2 gün üst üste sana sırtını çevirirse bas tekmeyi gitsin. Ambulansla hastaneye kaldırılması gerekecek halde olmadığı sürece deliğine 40 dikiş de atılmış olsa, zevk alsa da almasa da yaparım ben. Birini seviyorsan zorunlusun buna, nefesi kesilene kadar yapacaksın. Gerçekten bilmiyorum neden habire evlenip durduğumu. Bir daha yapmayacağıma yemin etmiştim ama yine de dalgaya düşüyorum işte. Kadınların evlilik dışından mutlu olamadıklarına inanıyorum hep. Öyle boktan şeyler ki şu karılar. Peki gerektiği şekilde yetiştirilirlerse kadınların eşit olacaklarına inanmıyor musunuz? Osano başını salladı. Onlar yaşlarını erkeklerden de çabuk unuturlar. 50'sinde bir adam bir sürü genç kızı elde edebilir. 50'sinde bir karı ise zor elde eder. Tabii siyasal güç kazandıkları zaman 40'ını ya da 50'sini aşkın erkeklerin kendilerini daha yaşlı gösterecek bir ameliyat geçirmelerini zorunlu kılan bir yasa çıkarırlar ve böylece eşitliği sağlarlar. Demokrasi böyle işler. Demokrasi de saçmalıktır zaten. Ben sana bir şey diyeyim mi? Kadınların işi iyi. Boşuna yakınmasınlar. Eskiden sendikal haklara sahip olduklarını bilmiyorlardı. Ne kadar kötü çalışsalar kapı dışarı edilemezlerdi. Yatakta da berbat, mutfakta da berbat. Birkaç yıl geçtikten sonra karısından zevk alan adam var mıdır? Zevk aldıysa karısı orospudur da ondan. Şimdi ise tutturmuşlar eşit olacağız diye. Bıraksınlar beni, eşitlik vereyim onlara. Ne konuştuğumu biliyorum ben. 4 kez evlenmişim ve kazancımı son kuruşuna kadar götürdü bu iş. O gün Osano kadınlara karşı nefret doluydu. Bir ay sonra sabah gazetesini elime aldığımda 5. kez evlendiği haberini gördüm. Küçük bir tiyatro kumpanyasında çalışan bir oyuncuydu kadın. Yarı yaşında. İşte Amerikan edebiyat dünyasının en önde gelen kişiliğinin sağduyusu bu kadarlıktı. Günün birinde onunla birlikte çalışacağımı ve ne mucizeyse bekar fakat kadınlara hala tutkun halde ölene kadar yanında olacağımı rüyamda görsem inanmazdım herhalde. O gün tüm zırvalamaları arasında yakaladım onun derdini. Kadınlara deli gibi tutkundu, deli oluyordu onlar için. En zayıf yanıydı bu ve nefret ediyordu bundan. 13. Bölüm. Kali'yi yeniden görmek üzere Las Vegas'a yapacağım seyahate hazırdım nihayet. 3 yıldır ilk kez görecektim onu. Jordan'ın 400 bin kazançtayken odasında kendini vurmasından bu yana 3 yıl geçmişti. Teması kesmemiştik bu arada. Ayda birkaç kez bana telefon etmiş, bana, karıma ve çocuklarıma Noel armağanları göndermişti. Kali'nin büyük tenzilatla hatta bazen bedavaya alışveriş yaptığı Zanado Oteli'nin hediyelik eşya dükkanından alındığını biliyordum hepsinin. Yine de kibar bir hareketti yaptığı. Karıma Kali'den bahsetmiş ama Jordan'dan hiç söz etmemiştim. Sekreteri onu müdür yardımcısı olarak tanıtınca birkaç yıl içinde bu kadar yükseklere nasıl tırmandığını merak etmiştim. Telefondaki sesi ve havası değişmişti. Daha alçak bir sesle konuşuyor, daha içten, daha nazik, daha sıcak bir izlenim bırakıyordu. Başka bir rol oynuyordu artık. Telefonda yalnızca gevezelik eder, büyük kazananlar ile büyük kaybedenler hakkında dedikodu yapar, otelde kalan tipler hakkında anlatılan matrak hikayelere gülerdik. Ama kendinden hiç söz etmezdi. Genellikle konuşmanın sonuna doğru ikimizden biri lafı Jordan'a getirirdi. Jordan konusu açılınca konuşma sona ererdi. Bizim denek taşımızdı o. Vali bavulumu yerleştiriyordu. Dairedeki işinden fazla uzak kalmamak için hafta sonu gidiyordu. Bu arada uzak bir gelecekte şu dergi işinin Vegas'a asıl gidiş nedenimi kamufle etmek için iyi bir araç olacağını seziyordu. Vali bavulumu yerleştirirken çocuklar yatmışlardı. Sabah erken gidecektim. Hafifçe gülümsedi bana bakıp, ''Geçen defa gittiğinde ne korkunçtu'' dedi, ''bir daha dönmeyeceğini sanmıştım.'' ''O sırada buralardan uzaklaşmam gerekliydi'' dedim, ''işler kötü gidiyordu.'' ''Her şey öyle değişti ki o zamandan beri'' dedi Vali, gözleri dalmıştı. 3 yıl önce hiç paramız yoktu. O kadar kötü durumdaydık ki senden gizli babamdan para istemek zorunda kalmıştım. Ve sen artık beni sevmiyormuşsun gibi davranıyordun. O seyahat her şeyi değiştirdi. Döndüğünde değişmiştin. Bana kızgın değildin artık. Çocuklara karşı daha sabırlı olmuştun. Dergilerde de iş buldun sonra.'' Gülümsedim. ''Unutma ki kazanmış olarak döndüm. Cebimde birkaç bin dolarla. Kaybetmiş olarak dönmüş olsaydım iş bambaşka olurdu.'' ''Neyin özlemini çektiğimi anlamıştım.'' dedim. ''Vegas'taki o güzel orospuların arasında mı?'' dedi Vali. ''Fiyatları çok yüksekti.'' dedim. ''Paramı kumara saklamak zorundaydım.'' Gırgır geçiyorduk tabii ama kısmen de ciddiydi. Ona doğruyu söyleyip hiçbir kadına bakmadığımı söylesem inanmayacaktı bana. Oysa bunun için sağlam nedenler vardı. Ailesini geçindirmekten aciz bir koca ve baba olarak duyduğum suçluluk hissini bir de sadakatsizlik edip katmerleştiremezdim. Daha da önemlisi yatakta o kadar iyi uyuşuyorduk ki başka birini gerçekten istemiyordum. Onun için yaratılmış olduğumu sanıyordum. ''Bu gece çalışacak mısın?'' diye sordu Vali. Asıl sorduğu daha önce sevişmek isteyip istemediğimdi. Geceleri seviştikten sonra ben kalkıp yazı masamın başına otururdum çoğu kez. O ise deliksiz bir uykuya dalardı. Uykusu çok derindi. Ben ise hiç iyi uyuyamazdım. ''Hayır dedim, biraz çalışsam iyi olur. Zaten seyahatin heyecanından uykum kaçtı.'' Neredeyse gece yarısı olmuştu. Fakat Wally yine de mutfağa gidip benim için kahveyi tazeledi, sandviç hazırladı. Sabahın 3'üne 4'üne kadar çalışır, yine de sabahleyin 10'dan önce uyanırdım. En azından benim için yazarlığın en kötü yanı uykuyu kaçırmasıydı. Yatakta yatarken üstünde çalıştığım romanı işleyen beynimdeki makineyi durdurmanın olanağı yoktu. Karanlıkta yatarken romanımın kişileri o denli gerçekleşiyorlardı ki karımı çocuklarımı falan unutuyordum. Fakat bu gece uyumayışımın nedeni o kadar da edebi değildi. Rüşvetten kazandığım paraları saklı oldukları köşeden çıkarmak için Vali'nin uyumasını beklemem gerekliydi. Yatak odasındaki gardırobun en dip köşelerinden Vegas'tan aldığım o eski ceketi alıp mutfağa götürdüm. Las Vegas'tan eve döndüğümden bu yana hiç giymemiştim bu ceketi. Dolabın karanlığında parlak renkleri biraz solmuştu ama yine de hayli cafcaflı görünüyordu. Giyip mutfağa gittim. Vali'nin bana bakmasıyla itiraz etmesi bir oldu.
Merlin, bunu giyecek değilsin herhalde yola çıkarken.
Benim uğurlu ceketim dedim. Üstelik uçak yolculuğu içinde çok rahat. Bir daha gözüme ilişip de giymemem için dolabın en dip köşesine sakladığını biliyordum. Eskiciye vermeye cesaret edememişti. Şimdi işime yarayacaktı bu ceket.
Wally içini çekti. Batıl inançların var senin dedi.
Yanılıyordu. Kendimi sihirbaz sanmama karşın çok seyrek inanırdım böyle şeylere. Aslında aynı şey değildir bunlar.
Wally beni öpüp yatağa girdikten sonra biraz kahve içtim, müsveddelerimi gözden geçirdim. Bir saat kadar yalnızca düzeltmekle uğraştım. Yatak odasına bir göz attım. Wally'nin mışıl mışıl uyuduğunu görünce hafifçe öptüm alnından. Kıpırdamadı bile. Gece yatarken beni öpüşünden çok hoşlanırdım. Karımın o basit uslu öpücüğü dışarıdaki dünyanın tüm yalnızlıklarından ve hainliklerinden ayırıp koruyordu sanki bizi. Çoğu zaman da sabahın erken saatlerinde yatakta yan yana yatarken hafifçe öperim dudağından. Belki uyanır da sevişiriz umuduyla. İçimdeki yalnızlık duygusunu silip atmak için. Fakat bu kez yalancı bir öpücük verdiğimin farkındaydım. Kısmen sevgiden ama kısmen de paramı saklı yerinden çıkarırken uyanmayacağından emin olmak içindi bu. Yatak odasının kapısını kapayıp koridordaki dolaba gittim. Romanımın karbon kopyaları, tüm eski müsveddelerim ve 5 yıl çalıştıktan sonra bana 3000 dolar getiren kitabımın orijinal müsveddesi duruyordu burada. Bir sürü kağıt yığılıydı içinde. Beni günün birinde zengin edeceğini, bana ün getireceğini ümit etmiş olduğum bir sürü kağıt. Kağıtların altına daldırdım elimi. Büyük kırmızımsı kapaklığı çıkarıp içindeki parayı saydım. 40.000 dolara yaklaşıyordu. Son zamanlarda çok daha hızlanmıştı işler. Zengin, güvenli müşterilerim vardı. 7.000 dolara yakın tutan 20'likleri zarfta bıraktım. Yüzlük olarak 33.000 vardı. Masamdan getirdiğim 5 uzun zarfın içine yerleştirdim. Ceplerin fermuarını çekip ceketi iskemlenin arkasına astım. Sabahleyin Wally beni uğurlarken ceplerimde bir şişkinlik hissedecekti. Ama Vegas hakkında yazacağım yazıyla ilgili bazı notlar olduğunu söyleyecektim ona.
15. ayrımın sonu. Sayfa 149.